Spor Dergisi.
Haziran 1982'ydi. Madrid'de Santiago Bernabeu stadında gök mavililer tam 44 yıl sonra dünya şampiyonu oluyordu. İtalya'da bir şampiyon ortaya çıkmıştı. Madrid'de Santiago Bernabeu'da kralların stadında bir eski şampiyon canlanmıştı. İtalya Federal Almanya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nı Roma'ya götürüyordu. Ve o kupayı havaya kaldıran isim ise 40 yaşındaki kaptan kaleci Dino Zoff'tu. Insieme ve Toto Coutinho 1980'lere özellikle San Remo şarkı yarışmalarıyla çok fazlasıyla evlerimize konuk olan bir sanatçı. Şu an dinlemekte olduğunuz parça Insieme 1992'de Toto Coutinho'ya ve İtalyanlara Eurovision şampiyonluğunu getiren bir parça. İtalya sen benim kalbimdesin, İtalya her zaman gönlümdesin adıyla Toto Coutinho Eurovision'da şampiyonluğu yakalamıştı. Ankara stüdyolarına hoş geldiniz, tüm dünyaya hoş geldiniz diyoruz dinleyicilerimize. Ben İbrahim Kırkayak.
Ben Süleyman Çin.
Sizlerle birlikteyiz bir saat boyunca Spor Dergisi'nde. Teknik yönetmenimiz Baykal Alamant, program yapımcımız Ali Suat Günek'le birlikte Ankara'da güzel bir sonbahar akşamında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dino Zoff için seçtik bu parçayı, Toto Coutinho'yu. 2 haftadır kaptan kaleci yoğun bakımda. Juventus resmi sitesinden bir bildiri yayınladı. Bunu her gün tekrarlıyor. Haydi kaptan, ayağa kalk, sen güçlüsün diyor. Dino Zoff'a buradan geçmiş olsun diyoruz.
Geçmiş olsun diyelim, şifa dileyelim.
Büyük kaleci Zoff, bu aralar efsanelerin rahatsızlıklarıyla gerçekten dünya futbolu ve futbol ailesi bir hayli sıkıntı içinde. Johan Cruyff Amsterdam'da rahatsız, Dino Zoff Roma'da rahatsız. Büyük geçmiş olsun diliyoruz. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz. +90 0312 463 34 19 21 ulaşım iletişim numaramız. Twitter adresimiz twitter.com/TRTSporDergisi, Facebook'tan TRT Spor Dergisi ve ayrıca bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Süleyman abi.
Evet İbrahim, spor gündemini konuşmaya başlayacağız ama tabii önceliği yine futbola vereceğiz. İlginç bir haftayı geride bıraktık Süper Lig'de. Zirve el değiştirdi. Beşiktaş, Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe liderliği ele geçirdi. Bu arada beklenmedik sonuçlardı bunlar tabii. Fenerbahçe Trabzonspor'la oynadı. Haftanın maçıydı. Kritik maçtı, zorlu maçtı. Bu Trabzonspor galibiyetiyle liderliği almaları da onlar için tabii özel bir anlamı vardı. Haftayı değerlendirerek başlayabiliriz.
Evet, Fenerbahçe. Pereira artık ben buradayım mesajını verdi tamamen. Değil mi? Değil mi Süleyman abi? 37.500 taraftarı bir pazartesi akşamı Kadıköy'de Trabzonspor'u 12 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı dün net bir galibiyet aldı.
Şimdi Pereira eleştiriliyordu.
Niçin eleştirdi?
Atak ve coşkulu futbol oynatacağını öngördü, söyledi, dile getirdi ama takım puan kayıplarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Ligde de puan kayıplarıyla bir dönem liderlik de alsa bir hafta ama puan kayıplarıyla devam etti. Beklentileri karşılayamadılar. Coşkulu futbol ortaya koyamadılar. Bunun ardından neler geldi? Hedef adam oldu. Hani beklentileri karşılayamadı hiç ama ilginç bir istatistiği var Pereira'nın. Savunmayı çok iyi oturtmuş. Son 10 sezonun en iyi savunması. İstatistik olarak. Gol sayısı açısından.
Evet.
Gol sayısında ciddi bir düşüklük var diğer rakiplerine göre. Fenerbahçe'nin 21 gol atmış, 10 gol yemiş, çok az atmış ama gol yememiş. Bu da tabii onu liderliğe taşımış Fenerbahçe.
Aslında az gol atmak Fenerbahçe'nin yapısına çok uygun değil. Değil mi?
Aslında bir de forvet hattına baktığımızda etkileyici isimler var. Bu forvet hattı nasıl bu gol seviyesinde kalmış diye düşünebilirsin ama forvet arkası da önemli tabii. Takım savunmasını iyi yapıyorlar, oturttular. Ama hücumda aynı organizasyonunu kuramıyorlar diyeceğiz ama son iki maçta aslında çok sayıda pozisyon ürettiğini söyleyebiliriz değil mi? Trabzonspor karşısında, Mersin maçında değerlendirilemeyen, kaçırılan pozisyonlar var ve Trabzonspor gibi bir takıma da ciddi bir pozisyon vermediler. Bu önemli bir artı. Hani gol yemediğiniz sürece, takımı savunmasını oturttuğunuz sürece maça önemli bir avantajla başlıyorsunuz.
Buradaki Ajax maçıyla birlikte aslında bu çıkış başladı. Dışarıyı çözdü. Percy benle selamlaştı mı, selamlaşmadı mı, oyundan çıkarken elini tuttu mu, tutmadı mı, bu küçük hikayeleri Fenerbahçe kısa zamanda başkanın da etkisiyle ortadan bir kere kaldırdı. Tamam, biz bunları çok konuşuyoruz.
Takım içi uyum değil mi? Tartışmaları uzatmadılar.
Süleyman abi şu var, aynı serviste çalışıyoruz. Sen bizim hem sorumlumuzsun hem de editörümüzsün.
Biz de bir takımız.
Takımız, ola ki aramızda bir dargınlık olabilir ama bu bizim birlikte bu yayını yapmayacağız anlamına gelmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii.
Tabii ki profesyonellikte iç çatışma ve çekişmeler mesleki şeye de yansıtılmaz değil mi? Uygulamaya, işe, çalışmaya yansıtılmaz.
Geliriz kurumumuz için bu yayının en iyisini yapar.
Perde arkasında her şeyi yaşayabiliriz ama bu yayında mikrofon önünde en iyisini vermekle yükümlüyüz. Kamu görevi yapıyoruz. Yani. Yayıncılık yapıyoruz değil mi? Tabii takımda da öyle. Takımda. Kişisel hırs ve egolar Fenerbahçe'nin 20 milyon taraftar olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe'nin ki büyük başarılar, beklentiler var. Kimse yansıtamaz değil mi? Kişisel tavır ve egolarını, kaprislerini yansıtmamaları gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Sahaya çıktıkları andan itibaren.
Kesinlikle öyle. Van Persie'yi bilen bilir. Pereira'nın hocalığını bilen bilir. Yani illa sarılıp öpüşmeleri, koklaşmalarına da gerek yok.
Herkes işini yapacak.
Herkes işini
bir
yapacak.
Bir de Batı futbolcuları, Avrupa futbolcuları aslında disiplin ve disiplin açısından değil mi? Mesleki disiplin, mesleki kaygı açısından bu tür kaprislere girmezler olan
tartışırlar. Bu tür şeyleri
çalışma
büyütmezler.
Çalışma biçimlerine aykırıdır aslında.
Asla. O yüzden bu konuları çabuk halletti yine Sayın Aziz Başkan.
Sayın bir Aziz de tabii Yıldırım. Şimdi nasıl bir kadro var? Fernando'yu oynatmıyorsunuz. Oyuna giriyor, gol atıyor. Van Persie de dün etkisiz gibi görünse ama asistleri vardı değil mi? Onlar gole dönse Van Persie'yi de konuşuyor olacaktık değil
evet.
mi bu maçta?
Gayet hayatından memnun.
Bu dengeyi sağladı galiba.
Fernando da sıkıntı yaratmıyor. Önce oynadım, sonra girdim. İşimi yaparım dedi dün akşam.
Ne diyor? Ben hazır olmak durumdayım. Evet. Hocamın kararına saygı duymak zorundayım. Sahaya sürüldüğümde de en iyisini vermek zorundayım. Budur işte. Profesyonelin getirdiği, Fenerbahçe düzeyinde üst düzey profesyonel yönetim anlayışına hakim olduğu takımlarda kimsenin kaprisi çekilmez tabii.
Kesinlikle.
Ama bu uyumu sağlamak da yönetim ve teknik direktörün becerisi diyelim.
Kesinlikle. Saha dışını hallettiği zaman tüm takımlar, tüm ekipler başarılı olur. Fenerbahçe 1997 Ağustos'undan bu yana Kadıköy'de Trabzonspor'a, 99 Aralık'tan bu yana Kadıköy'de Galatasaray'a, 2005 Nisan'ından bu yana Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmeyen bir Fenerbahçe var.
Bu önemli bir istatistik. Ezeli rakiplerine karşı değil mi?
Toplasan 40 küsür yıl 3 takım.
bir psikolojik bir üstünlük sağlıyor tabii. Her geçen yıl tabii istatistikler bir şekilde bir noktada sona eriyor ama gelen takımlar arasından da psikolojik açıdan bir olumsuz hava mı yaratıyor? Burada yani, bu taraftarıyla bütünleşinde Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini de gösteriyor.
Şu rakam çok iyi bir rakam dün akşam için. Soğuk, sonbahar, İstanbul, sert bir hava, 37.500 taraftar.
Ne diyoruz? 37.500 taraftarı övgüyle söz ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Son dönemdeki taraftar seyirci sayısının azalmasından kaynaklanıyor sen bunu söylüyorsun. Oysa ki
muhteşem bir pazartesi akşamı Kadıköy'de. Bu sayı çok güzel.
Sayı çok yüksek ama 50.000 seyirci derbilerde her zaman olmuştur. 45 bin 50 bin arası.
Özellikle
aslında
Fenerbahçe.
Değil mi? Fenerbahçe bu oran yine de çok yüksek son yıllara göre ama Fenerbahçe tribünleri daha dolu olurdu aslında. Kesinlikle. Eski öyle. Geçmişte diyelim. En azından tribünlerin dolduğunu görüyoruz. Bunun olumlu bir işaret olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle öyle. 13. hafta geride kaldı. Son 4 haftayı yaşıyoruz. 2015 yılını uğurlayacağız. Antalya'da Antalya Spor 1, Osmanlı Spor 1, Rize Spor 0, Torku Konya Spor 0, Bursa Spor 1, Kayseri Spor 2, Ertuğrul Hoca'nın
burada
vedası yaşandı.
Burada Bursa
Spor'a
bir parantez açalım. Evet. 4 yönetici de bugün istifa etti. Teknik direktör arayışı sürüyor. Bursa Spor bu istikrarı yakalayamadı bu sezon. Tabii teknik direktör isimleri de geçiyor. Murat Yakın, Hamza Hamzoğlu yalanladı adının geçtiğini duyunca.
Ertuğrul Hoca ile çoğu zaman bir araya geldim. Bursa halkıyla çoğu zaman bir araya geldim. Bursa halkı Ertuğrul Hoca'ya, Ertuğrul Hoca Bursa halkına aşık. 2010'da belki de bir daha hiç olmayacak. Belki de sonradan bir kez daha yine Ertuğrul Hoca ile gerçekleşebilecek bir şampiyonluk yaşandı. Ne istersiniz?
Şampiyon Hoca'ya bir kredi beklersiniz değil mi? Ne istersiniz? Taraftardan ve o kentten o Şampiyon Hoca'ya bir kredisi olmalı değil mi?
Mutlaka Ertuğrul Hoca beni 5 yıl daha şampiyon yapmasın. Başında kalsın takımın.
Takım teknik direktör taraftan yani, bütünleşmesi beklersiniz. Bir yani bilemiyorum.
Ertuğrul Hoca üzülür mü? Bursa halkı üzülür mü? Yani burada taraftarların da sabrı önemli.
Oysa kaybedilen de çok fazla bir şey yok. Henüz ligin başındayız.
12. 15 puanı var Bursa Spor'un. Ama çok fazla bir makas
kopuş yok. Avrupa hattına bile yükselebilirsiniz. Burada alacağınız iki galibiyetle çok kaybedilen bir şey yok.
Yani üzülür mü? Yani gerek var mı? Tabii bu iç dinamikler bilemeyiz.
Tabii
onlar
tartışmaları
yönetimlerin biraz, takdiridir.
Ancak tabii yeni bir dönem, yeni bir çıkış yakalayabilirler de Ertuğrul Sağlam'la.
Mutlaka hep bu patlamayı da beklediler ama işte o geçen yıl Şenol Hoca'dan kalan ama bugün olmayan o takım olmadığı için ortada Volkan, Şener, aslında, Ozan, evet, Fernando.
O kadroyla bu kadro karşılaştırılamaz diyorsun.
Aslında Bursa Spor Bataşa'sını bulamadı. Bataşa olsaydı bu takımı toparlardı. Bursa
nerede
kaybetti.
Nerede kalmıştık? Bursa kaybetti.
Sivas kazandım derken berabere kaldı. Abdullah Hoca ve Okan Hoca milli takım günlerinden sonra ilk kez Sivas'ta buluştu. 2-2'lik beraberlik. Eskişehir Spor nefes aldı diyebilir miyiz? 7
Yüce
puan.
Tutundu diyelim. Tutundu. Çünkü kritik bir galibiyet. 7 puanla sonuncu sıradalar ama en azından puan farkının bir nebze olsun. Gençler bile düşme hattının üstünde ona 2 puan yaklaştılar.
Gençler bile kazandım derken yine Süleyman abi.
90 ve 90 artıda 2-0'dan 2-2 yapmak. 9 kişi kalmış takım karşısında. Burada tabii Gençler Birliği teknik ekibinin ve futbolcularının biraz sorgulaması gerekiyor.
Mehmet Hoca'nın son görüntüsünü gördün mü?
Sorgulamak maçın gerekiyor. Maçı ve oyunu tutamadılar. Tutamadı. O uzatma dakikalarında.
İlhan Başkan da uzun bir aradan sonra çok çok böyle pozitif bir açıklama yaptı. Önümüze bakacağız dedi. Hani stres ve sıkıntı yapmadı.
Evet,
Sayın Başkan.
Başkan genelde teknik direktörleriyle son yıllarda müdahalesiyle tanınıyor. Çok sık teknik direktör değişti. Bir kez daha hoşgörülü.
Ben bekledim o akşam bir müdahale ama İlhan Başkan fren yaptı. Akhisar kazanmaya devam ediyor. 7. galibiyet. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0'lık galibiyet. Akhisar nereye koşuyor? Akhisar şu an 3. sırada. Dileriz buna devam eder.
Galatasaray 2 puan üzerinde. Biliyorsun tabii Süper Lig'in tek ilçe takımı. Ege futbolunun aslında güçlü temsilcisi değil mi?
Evet. Tutunuyor.
Ya Ege bölgesinde geçen yıl PTT 1.lik'ten 2 takım düştü. Buca, Manisa. Bu dönemde de 2 takım bu hafta itibariyle düşme hattında.
Evet.
Yani İzmir'in Karşıyaka iddialı girmişlerdi sezona. Sondan 3. Denizli sondan 2. Ve ilçe takımı kurumsal bir yapı, istikrarlı yönetim, başarılı bir transfer politikası, yıldızları keşfedip hem takıma kazandırıp sportif başarı yakalıyorsunuz hem bunlardan gelir,
servis yapıyor.
Gelir sağlıyorsunuz. Mali sıkıntılarla anı alınmıyor. Gerçekten burada ben Akhisar yönetiminde buluyorum bu başarıyı. Anadolu takımlarına da model olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Süleyman abi şu ana kadar Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yaklaşık bu tabii ki 25-30 arası maça denk geliyor. 32 puan toplamış Akhisar. Galatasaray, evet. Beşiktaş, Trabzonspor'un Kadıköy'den çıkamama yıllarını saydık demin. Akhisar büyük iş beceriyor.
Burada teknik direktörler de değişiyor. Futbolcular da değişiyor ama takım sportif anlamda bir denge ve istikrarı yakalıyor.
İşte.
Burada ben kulüp yönetimini öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yani o şartları, hı-hı, o ortamı hazırlıyorlar. Hı-hı. Ve çok kameralar önüne çıkıp
hayır,
işi gösteriye dönüştürmüyorlar. İşlerini yapıyorlar.
Kesinlikle öyle.
İyi bir çalışma ortamı hazırlıyorlar takıma.
Kesinlikle. Ve Galatasaray, Mustafa Hoca 8.596 gün sonra Galatasaray eşofmanıyla Kasımpaşa'da Galatasaray'ın başında sahaya çıktı. Mustafa Hoca kazanmak isterdi ilk maçını. Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. 2-1 öne geçti Sarı Kırmızılar ama o...
İki kez öne geçti
iki
hatta.
Kez, 1-0, 2-1. İki kez öne geçti. Galatasaray haftalardır kötü oynuyor. Mustafa Hoca da tabii iki antrenmanla buraya geldi. Ama şunu belirtti. Raydan çıkacak olan varsa çıksın. Biz bu yolda beraber yürüyeceklerle birlikte olmak istiyoruz dedi. Bu önemli bir açıklama Süleyman abi.
Bir uyarı bu.
Uyarı değil mi?
Futbolculara ciddi bir uyarı. Mustafa Denizli teknik direktör takıma damgasını muhtemelen vuracaktır. Devre arası transfer talepleri yönetim tarafından ne kadar kabul görür? Çünkü kulübün bir de mali sıkıntıları var.
Mutlaka.
Ama ben takıma takviye yapacağını ve takım kurgusunu değiştireceğini ve futbolcular üzerinde de kendi anlayışını yerleştireceğini düşünüyorum. Bir devre arası kampına ihtiyacı var galiba Mustafa Hoca'nın.
Mustafa Hoca'nın ve takımıyla birlikte.
Takımıyla bir süre baş başa kalmaya ihtiyacı var.
Süleyman abi, Ebue, Uyfaluji, Semih, Riera dörtlüsünü beğenmediğimiz günler vardı, hatırlıyor musun?
Evet.
Bundan 3 yıl önce. Ebue.
Evet. Galatasaray.
Uyfaluji, Semih ve Riera.
Şimdi Galatasaray 18 gol yemiş. 18 gol yemiş ve çok pozisyon veriyor rakiplerine. Geçen yıl Müslera'da çok mu formdaydı? Ne diyorsun?
Son 7 hafta.
1-0'lık galibiyet serileri evet. vardı ve Muslera performansıyla maçlara damga vuruyordu. Kritik kurtarışlar yapıyordu. Bu sene Muslera da bir defansla birlikte gol kurtarma şeyi düştü mü acaba eşiği?
Muslera'da da düşüş var. Geçen yılın zaten isimleri Muslera ve Snyder'dı.
Ve Melo.
Melo. İyi yani, bir Melo. İyi o Melo. Savunma yani, hattının arasına gömülen.
Galatasaray tabii aynı atakları ilk karşılayan isimdi.
Evet.
Kontrataktan pozisyon çok veriyor Galatasaray.
Topal'ın arkaya yaptığı işi yapardı.
Gelen toplarda Galatasaray ciddi pozisyonlar veriyor ki Galatasaray bunları geçen yıl vermiyordu.
Evet, Galatasaray 7 puan gerisine düştü Fenerbahçe'nin. Ve dün akşam Fenerbahçe 2 Trabzonspor 0 Sarı Lacivertli takımı 30 puanla liderliğini sürdürdü. Diyelim ve dün akşamı özetlemesi için, dün akşamın mutluluğunu, Kadıköy'deki o Sarı Lacivert geceyi bizlere anlatması için işlerin yolunda gittiği Kadıköy'e dönelim. Sevgili Yusuf Mertol, TRT muhabiri arkadaşımız bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf.
İbrahim Kırkayak, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum yeni programınız.
Teşekkürler. Seninle ilk bağlantıdayız.
Bahçe, Molde maçından bu yana artık daha farklı bir kimlikte oynuyor. Bunu belirtelim.
Ne değişti Yusuf? Ne oldu?
İşler iyi gitmediği zaman Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle Sarı Lacivertli futbolcular biraz daha farklı bir görüntü ortaya koyuyorlar. Aslında önceki yıllarda bunu görmüştük. Yine bu yıl aynısı yaşandı. Fenerbahçe'deki değişimin en büyük sebebi olarak aslında bu gösterilebilir. Son Molde maçından önce ve daha sonra Trabzonspor maçından önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım antrenmanlarda futbolcuları yalnız bırakmadı. Onlarla yemek yedi. Ve bunun meyvelerinde Sarı Lacivertli takım toplamaya başladı. Aslında Fenerbahçe'de futbolcularda bu potansiyel vardı ama Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tecrübesi bir noktada bu potansiyellerini dışarıya çıkarmalarına da sebep oldu diyebiliriz. Dün akşama değinecek olursak Fenerbahçe aslında ilk yarıda oynadığı oyunla skoru almayı başardı. Luis Dani'nin eleştirilen bir performansı vardı. Aslında Molde maçında belki de Nani istenileni verememişti. Hatta teknik direktör Vitor Pereira Luis Dani ile görüşmeler yaptı Can Bartu tesislerinde. Belki de oynatmaması gündemdeydi. Hani bu konuşuluyordu, oynatmayabilir ifadeleri vardı. Basına kapalı yapılan antrenmanlarda, taktik çalışmalarda Volkan Şen'i denemişti teknik direktör Vitor Pereira. Ancak bu da belki de Luis Dani'ye bir motivasyon sebebi oldu ve Fenerbahçe'de maçı koparan isim dün akşam Luis Dani'ydi. Sağ taraftan etkili ataklar geliştirdi. Özellikle Trabzonsporlu Alper Nani'yi tutmakta zorluk çekti ve tabii ki Nani arka arkaya 40 ve 42. dakikalarda sarı kart aldırarak Alper'i oyun dışına bıraktı ve Fenerbahçe'nin işi daha da kolaylaşmış oldu. Luis Dani önce golünü attı, ardından golünü attırmış oldu ve skoru belirleyen isim oldu. İlk gole değinelim. Aslında golden daha çok Fenerbahçe'nin o noktada paslaşması bence golden daha güzeldi. Diego ayağının dışıyla Alper'e bıraktı. Alper soldan çok güzel bir orta yaptı ve Nani ilk golü atarak takımı da rahatlatmış oldu. Daha sonra ikinci yarıda yine Luis Dani ile gelişen atakta bu sefer Fernando çok güzel bir kafa vuruşuyla skoru belirleyen isim oldu. Fenerbahçe taraftarı Sarı-lacivert takımın oyundan aslında memnun değildi. Ta ki Molde maçına kadar Fenerbahçe'nin fiziksel durumu da açıkçası eleştiriliyordu. Molde maçında Fenerbahçe'nin ayakta kalması biraz da Fenerbahçe taraftarları mutlu etmiş gibi gözüküyor. Tabii ki skor önemli. Fenerbahçe Norveç'ten 2-0'lık galibiyetle döndü ama bunun yanında Fenerbahçe'nin eleştirilen fiziksel durumunun aslında tam tersi bir gösterge sergilemesi mutlu etmiş taraftarları. Kadıköy'ün şampiyonluk şarkıları aslında maçtan önce de söylenmeye başladı. Sezonun bu haftasına kadar Kadıköy'deki taraftarları hiç bu kadar mutlu görmemiştik. Tabii ki 2-0'lık skorda Fenerbahçeleri mutlu etti. Fenerbahçe'deki kötü gidiş artık olumlu yönde evrilmeye başladı İbrahim Kırkayak.
Yusuf, bir de taraftar açısından bakalım. Tansiyonun yükseldiği anlar vardı Kadıköy'de. Fenerbahçe taraftarı aslında nasıldı? Daha sakin göründü değil mi? Sahaya yabancı madde atılmadı. Onun dışında olaylara tepki tezahürat boyutunda kaldı değil mi? Tansiyon yükseldi çünkü futbolcular arasında.
Kesinlikle.
Nasıl görünüyordu orada?
Aslında 3 Temmuz sürecinden bu yana yaşananlar Fenerbahçeli taraftarlarda da büyük bir tecrübeye neden oldu. Şimdi Fenerbahçeli futbolcular Trabzon'a gittikleri zaman tabii ki yaşanan reaksiyonları hepimiz biliyoruz. Fenerbahçeliler artık daha soğukkanlı olmayı da öğrendiler. Çok fazla sinir harbi, çok fazla gerilim de yaşadıkları anlar oldu 3 Temmuz sürecinden bu yana. Ve artık belki de herkes bu yaşanan olumsuzlukları artık bir kenara atmak istiyor. Maç öncesinde taraftarlarla da konuştuğumuzda artık sadece futbol konuşulması, sadece futbolun üzerine sevinilmesi gerektiği noktasında ortak noktada buluşulabiliyor. Hatta Trabzonspor muhabiri Barış Yunuseven yanımızdaydı. Çok rahatlıkla yayınlar yaptık. Fenerbahçeli taraftarlar yanımıza gelip Barış Yunuseven'e sorular sordular. Yani Fenerbahçeliler artık bu gerginlikten oldukça uzak. Saha içerisinde gerginlikler yaşandı. Evet, zaman zaman Trabzonsporlu futbolcuların biraz gerilim arttırdığını gördük desek sanırım yanlış olmaz. Ancak tabii ki bu olayların büyümeden önlenmesi de güzel bir noktada. Yani saha içindeki herhangi bir futbolcunun kavga ederek kart görmesi en kötü görüntülerden bir tanesi olurdu. Zaman zaman tansiyon yükseldi ancak tabii bu da skora bağlı. Fenerbahçe oyunun hakimiyetini ele geçirmişti. Skoru da istediği noktaya taşımıştı. İlk yarıda 1-0, ikinci yarıda 2-0 olmuştu. Taraftarların tabii ki sahaya yabancı maddeler atmaması güzel. Dediğim gibi Fenerbahçeli taraftarlar artık önemli dersler çıkardılar. Çok fazla ceza aldılar. Çok fazla olumsuz süreçler de yaşadılar ama dün akşam belki de futboldan ziyade Fenerbahçeli taraftarların soğukkanlılığı da kutlanması gereken noktalardan bir tanesiydi.
Sevgili Sub, son olarak çok kısa olarak takımla berabersin. Çok net bir şekilde onların nefeslerini hissediyorsun. Yanlarındasın. Sevgili Gökhan'la Sadio Hoca arasındaki o kısa gerginliği çok kısa yorumlar mısın? Senin yorumun nedir?
Dün akşam Gökhan Gönül'le konuştuk. Çok kısa konuştuk. Amatör takımda da oynasam aynı tepkiyi verirdim dedi. Tabii bunu kaydetme şansımız olmadı çünkü mikrofonları konuşmadı, kameraları konuşmadı.
Tabii ki.
Daha sonra Twitter'da da benzer ifadeler kullandı. Şimdi oradaki yaşananları yorumlamak çok zor. Orada değildik ama şimdi herkes bulunduğu kulübün haklarını korumaya çalışıyor orada. Tansiyonun yükseldiği noktalarda istemsiz sözler de sarf edilebiliyor.
Tabii ki.
Şimdi açıkçası yani o konuda yorum yaparken hani orada bulunmadığımız için yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama orada biraz daha galiba teknik direktörlerin daha sağ duyulu olması gerekiyor. Çünkü Gökhan Gülmen Sadi Hoca'yı tanımam dedi. Şimdi
mutlaka tanır da. Mutlaka tanır. Sen de biliyorsun mutlaka tanır Gökhan.
Gerekir.
Sevgili Gökhan.
Herkes dediğim gibi kendi kulübünü korumak adına bazı sözler sarf ediyor. Hangisinin doğru hangisini yanlış olduğunu ayırt etmekte bir zorluk çekiyoruz. Şimdi çok doğru. Sağlıklı bir yorum olmayacağını düşünüyorum ama iyi ki daha da büyümeden bu konu kapanmış oldu diyelim. Çünkü iki tabii. Taraftan da daha sonra açıklama gelmedi. O maçın siniriyle yapılmış şeyler diye düşünmek istiyorum ben İbrahim Kırkayak.
Peki sevgili Yusuf, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz sana.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Türkiye'nin radyo klasiği, efsane program Spor Dergisi, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Spor Dergisi, İbrahim Kırkayak ve Süleyman Çil'in sunumu ve yorumlarıyla Salı akşamları Türkiye saatiyle 20'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Spor Dergisi olan cihazıyla devam ediyor. Süper Lig'i konuşuyoruz. Fenerbahçe cephesinin mutluluğunu sevgili Yusuf Mertol anlattı. Nelerin değiştiğini bizlere söyledi.
Trabzonspor'da konuşmamız gerekiyor tabii. Trabzonspor Türkiye futbolunun önemli takımlarından biri. Şampiyonluğu ilk kez Anadolu'ya taşımış bir takım. Şampiyonluk beklentileri olan bir coşkulu taraftar grubu var. Futbol olarak tabii, kadro olarak aslında Süper Lig'de yeterli bir kadro olduklarını düşünüyorum ama futbol olarak iyi başladılar sezona ama sonrasında puan kayıpları. Bu ara kulüpte tabii ödeme sıkıntısı var. Kulüpten ayrılan yabancı oyuncular, kongre süreci var, tartışmalar. Bunları çözüp futbola dönebilecekler mi? Bunu beklememiz gerekiyor. Tabii Trabzonspor'un bu anlamda önünde hala yapacak çok şey var. Yani ödeme sıkıntısını öncelikle aşmaları gerekiyor. Bunu çözmek gerekiyor.
Ve artık 2011 sürecini
geride bırakıp sahaya dönmeleri gerekiyor. Bu süreç Trabzonspor'a da bu tartışmalar futbol olarak sahaya nasıl yansıyabilir? Yönetimdeki gerilim, tansiyon
çok önemli. Sakin olmak.
Sahaya yansımaması, futbolcuları etkilemesi düşünülebilir mi?
Kesinlikle öyle. Geniş de bir kadro var. Geniş bir havuz var. Çok para harcandı.
Yetenekli futbolcular var.
Yetenekli. Cardozo niye oynamaz?
Cardozo'yu aslında Barış Yıldız'ı ve Seven'e soracağız.
Çünkü bir daha soralım.
Cardozo nasıl oynamaz? Cardozo varsa ona dönük takım kurgusu, futbolcu kurgusu nasıl olmaz? Cardozo varsa elinizde varsa ona göre bir yapılanmaya gidersiniz ve onu oynatırsınız.
Süleyman abi sağlıklıysa ne olursa olsun Cardozo'yu Kadıköy'de sahaya çıkartırım.
Cardozo'nun nasıl yararlanamıyor? Neden düşünmüyor? Kırmızı kart olduğu için mi? Sonrasından oyuna sokacaktı. Planlarında vardı hocanın, Sadi Hoca'nın. Onun için mi sokmadı?
Bir açıklama da yok.
Bunun ki en önemli dünya çapında bir futbolcu. Trabzonspor'un en önemli futbolcularından biri. Bu anlamda Cardozo'nun takıma kazandırılması gerekiyor diyoruz. Bunu konuşabiliyoruz.
Kesinlikle öyle.
İlginç tarafı Şoto da 11'de başlatmadığı maçlar vardı.
Başlatmadı.
Bunun için bilemiyorum tabii nasıl bir kadro tercihi, nereden kaynaklanıyor? Sonradan oyuna sokup skoru mu etkilemeyi düşünüyorlardı? Kırmızı kart olduğu için mi Sadi Hoca sokamadı? Takım eksilince başka değişiklikler yapmak zorunda mı kaldı? Onu bilemiyoruz çünkü kırmızı kartla birlikte farklı değişikliklere gitti Sadi Hoca.
9. sırada 13 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet. Neredeyse 2,5 ayda ligi bitiren bir Trabzonspor. Puanı 17, Avrupa'dan elenen bir Trabzonspor. Hocası olmayan bir Trabzonspor.
Önemlisi bir yönetim belirlenecek seçime. Çok kısa bir süre kaldı. Buradan çıkacak yeni yönetimin öncelikle Trabzonspor'u farklı bir yere taşıması gerekiyor İbrahim. Bu şeyden çıkarmak gerekiyor değil mi Trabzonspor'u? Yani bu tartışmaların içinden şikeye dönük hukuki süreçler elbette ki kulübün görevi olabilir ama bunu bence bu gerilim ve tansiyonu düşürerek yapmak lazım.
Evet.
Ve Barış'a soralım. Evet, Barış Trabzonspor açısından iyi bir hafta sonu geçirmedi yine Trabzonspor. Ezeli rakibi diyebiliriz. Uzun yıllardır rekabet içinde Trabzonspor hep şampiyonluklarda Fenerbahçe ile yarıştı. Önemli bir rekabet var aralarında. 2-0 mağlup ayrıldı. Önümüzde kongre var. Takımda nasıl bir hava var? Neler görüyorsun? Neler söyleyebilirsin Trabzonspor için? Bundan sonraki süreç nasıl gelişecek?
Vardı arada. Bir tarafta geçen sezondan alacağı olan futbolcular, serbest kalmış oyuncuları olan bir takım, teknik direktörü istifa etmiş, göreve altyapı koordinatörü gelmiş, o takım içerisinde her hafta mutlaka bir kavga, dövüş haberleri ortaya çıkan, başkanı cezalı, yöneticisi cezalı, mahkemelik bir kulüp. Diğer tarafta ise geçmişten kalan bütün sorunlarını çözmüş, yıldızlar karması, son haftalarda yükselen formu,
uzun süredir yenilmeyen, yenerse lider olacak bir takım. Şimdi bu hani boksta şeyde hanterde güreşte işte tartıya çıkarlar ya. Yani bu zaten tartıya çıkarken bu maç yani Fenerbahçe avantajlı başladı. İlk 10 dakika biraz Trabzonspor durdu sahada disiplinli şekilde durdu ama Nani'nin golünden sonra Trabzonspor iyice umutlarını yitirdi. Hele hele Alper atıldıktan sonra zaten Trabzonspor sadece farklı mağlubiyeti savundu, savunmaktı ve sonuçta da zaten çok kimsenin de ümidi yoktu ama Fenerbahçe maçları her zaman çok önemlidir. Trabzonspor kaybetti. Ama Trabzonspor'un tabii sıkıntıları büyük. Az önce saydım. Bir kongre süreci var. Ortada 5 tane aday var. Bunların 3'ü çok iddialı. Biraz önce sıcak gelişmeler yaşanıyor tabii. O 1200 kişi vardı. Ekstra 997 kişi ilk Haziran listesinde oy kullanacak. Sonra bir ekleme oldu. 1271 kişiye çıktı bu. Mahkeme tedbir kararı koydu. Bu kişiler, ekstra kişiler oy kullanamaz. İlk Haziran cetveli geçerlidir diye. Tabii bu seçimin rengini de değiştirecek.
Dengeleri nasıl değiştirir Barış?
Avantaj kaybetmiş gibi durmuyor ama büyük bir ihtimalle de mahkemeye başvuracak tedbiri kaldırmak için. Celil Hekimoğlu ve Muharrem Usta aday. Ama ortada Trabzonspor hakikaten yani bugün sorsalar ki Trabzonspor Fenerbahçe'yi yensin mi yoksa şu kongre bir saat içinde olsun bitsin mi diye camia kongre olsun bitsin tercih ederdi. Gerçekten sevgili Süleyman Çil, sevgili İbrahim Kırkayak, Trabzonspor çok yoruldu. Çok darbe yedi. Trabzonspor'un kirişleri sallandı. Yani evet.
Peki Barış çıkış nedir? Bize ondan bahset sen.
Bu süreç ben bu şehirde 20 yıllık bu mesleği yapıyorum. Hiç bu kadar Trabzonspor'un yorulduğunu ve böyle bıkkınlık, bitkinlik verdiğini insanların ve umutsuz olduğunu hiç bir zaman görmedim. O yüzden sıkıntıları çok büyük. Bir an önce şu kongrenin olup pazartesi gününün gelmesini bekliyor Trabzonspor camiası. Söyleyeceklerim bunlar.
Sevgili Barış, teknik direktör konusu tabii çok önemli ama kongreden sonra var mı isimler, görüşmeler? Mutlaka bunlar tabii ki gizli görüşmelerdir ama senin istihbaratın çok yüksek.
Bunu soruyorlar. Ben şöyle söylüyorum. Şimdi şirkete icra memurları gelmiş, televizyonu bilgisayarı yazıyor. O arada sekreter gelip şirket sahibine diyor ki efendim öğle yemeğinizi Milano'da mı yersiniz yoksa Roma'da mı, özel uçağınızı nereye hazırlatayım? Ya Trabzonspor'un sevgili ben teknik direktöre kadar olan bölüm aradaki mesafe o kadar büyük ki,
doğru,
o kadar yol uzun ki şu anda hiç kimse onu düşünmüyor. Bir an önce yani düşünebiliyor musun?
Doğru.
Kim kulüp başkanı olursa olsun pazartesi günü seçildi, mazbatayı aldı, 60 trilyon vermek zorunda. Yoksa Trabzonspor istesin oyuncular çoğu serbest kalacak ve bu hakka sahipler. Gel yine ben sana konuşalım. Şimdi 3 tane aday var. 3 tane adayın kafasında isimler var.
Evet.
Yabancı antrenörler var. Bana göre benim görüşüm, hani öyle bir seslendirilen bir şey yoksa Ertuğrul Sağlam'ı adayların düşüneceğini, birinci sıraya koyacağını düşünüyorum ben ama tekrar ediyorum. Arada çok büyük mesafe var teknik direktörlük sorununa kadar.
Peki. Çok teşekkürler sevgili Barış. Çok çok önemli bir haftaya doğru ilerliyor. Son gelişmeleri sevgili Barış'tan aldık.
Kolay gelsin.
Spor Dergisi devam ediyor.
Trabzonspor'daki gelişmeleri de sevgili Barış Yurdusalan'dan öğrendik. Aslında çok bir önemli bir haftaya doğru gidiyoruz. Noktanın
altını çizelim. Yeni yönetimin 60 milyon lira nakit kaynak yaratması nakit. Gerektiğini bahsetti. Futbolcuların büyük bölümü serbest kalacağını söyledi. Yani yeni yönetimi...
Çıkar mı o kulüpten çok fazlasıyla Nedved çıkar mı? Hani Juventus düştüğünde bura benim evim, hiçbir yere gitmem. Adamlar buradan gitmez.
Başkanların muhtemelen bu tablodan haberi vardır, başkan adaylarının. Kaynak yaratmaya çalışacaklardır ama kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntıyı gösterme açısından önemli bir nokta. Tabii mali sıkıntılar, idari sıkıntılar, teknik sıkıntılar hepsini aşması gerekecek yönetimlerin.
Evet. Hafta sonu yoğun bir yayınımız olacak Trabzon'dan. Ben herhalde hazırlıklarımız tamam.
Tabii kongrenin tüm ayrıntılarını izleyicilerimize aktaracağız.
6 Aralık günü.
Gerçekten önemli bir gün Trabzonspor.
Bir yarış bekliyor musunuz?
Yarış olabilir, rekabet. Çünkü önceki seçimde de Muharrem Usta seçilememişti ama bir rekabet yarış olmuştu. Ama kim kazanır dersen kıyasa bir rekabet olacak.
Bana çünkü da ciddi bir yarış olacak.
Yarış olacak gibi diye düşünüyorum.
Evet, Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından gerek Fenerbahçe gerekse Trabzonspor cephelerini konuştuk. Muhabir arkadaşlarımızla bağlantılar yaptık ve 14. hafta 4 Aralık Cuma günü saat 20'de Galatasaray perdeyi açıyor. Bursa Spor karşısına çıkacak. Türk Telekom Arena'da Mustafa Denizli Bursa Spor yenilgisiyle Galatasaray'a veda etmişti. 23 yıl sonra Bursa Spor maçıyla tekrar İstanbul'a, bu kez Galatasaray'ın başında sahasında başlayacak. Zor maç olur diye düşünüyorum.
Zor maç olur. Arena'ya da ilk kez Galatasaray'ın başına çıkacak tabii.
İlk kez mi? O da ayrı bir heyecan.
Ali Sahmiyen'de bırakmıştı Mustafa Hoca.
Evet, şimdi onun için de ilk spor heyecan, kompleksinde.
Spor kompleksinde geliyor. Ali Sahmiyen spor kompleksine geliyor. İki takım da tabii önemli bir maç.
Zorlanır mı Galatasaray?
Galatasaray'ın şartlarda kazanmasını bekleyebiliriz tabii.
Artık zamanı geldi.
Mustafa
mi?
Hoca'nın savunma kurgusuna müdahale edeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bu kadar kolay gol yiyoruz diyoruz ama her kolay golün aslında bir perde arkası var değil mi? Onun ön hazırlığı var. Önemli olan o pozisyonların kolay gol aşamasına gelmeden durdurulması. Kolay gol yok aslında. Gol yiyen bir savunma var Galatasaray'da.
Mustafa Hoca iyi bir taktikçidir. İyi bir alan savunması yaptıran isimdir. İyi hücum tarafı vardır ama savunmayı hiçbir zaman sevmemiştir.
Çünkü hep en iyi savunma hücumdur. Anlayışı aynen vardır o Mustafa aynen Hoca'nın.
3-5-2'yi çok severdi yıllar önce. Evet. Ama artık Galatasaray'ın hücumu tamam, düşünecek yanı var ama bir an önce savunmayı düşünecek yanı olması lazım. Galiba Galatasaray'a devre arasında boylu postlu bir iri kıyım, hani altı çizili bir stoper gerekiyor.
Stoper gerektiği diyor.
Şöyle Martins indi gibi, hadi ben isim de vereyim.
Galatasaray'ın ikinci golündeki savunma hattının rolünü gördün değil mi? Asisti yapan savunma oyuncusu, golü atan savunma oyuncusu, öncesinde de savunma oyuncusu var. Forvetlerde de bir
forvet zaten olmuş.
Forvetlerde transfer de bir forvet hattında da bir takviye gerekmiyor mu?
Gerekiyor. Ön libero gerekiyor. Galatasaray'a iki bek gerekiyor. Yani biz buradan kulüp yöneticisi, teknik adam değiliz ama bizler...
Ama işte bir de mali gerçekleri var Galatasaray'ın. Finansal fair play kriterleri arasından kritik görüşmeler olacak Aralık ayında, biliyorsun UEFA nezdinde.
Bu arada dördündeki görüşme
süreli... Trabzonspor'la Fenerbahçe incelemeden geçiyorlar. Hani bir önceki aşamadalar aslında.
Riski nedir?
Riski beyanınızı, savunmanızı, mali kaynaklarınızın sağlam kaynaklar yarattığınızı göstermeniz gerekiyor UEFA'ya. Yani Trabzonspor'la Fenerbahçe UEFA'yı ikna edebilirler.
Evet.
Yaratacakları, dosyada koyacakları mali kaynak tablosuyla. Bunu bekleyeceğiz. Galatasaray'da tabii men aşamasına doğru gitme tehlikesi var. Galatasaray'ın daha ciddi bir, yani iki takım, üç takımımız da ciddi bir mali tablo, yani mali kaynak ortaya koymaları gerekiyor. Galatasaray'ın da tabii böyle bir
sunumu
olacak. Tabii ki gelir gider tablosunu iyileştirilebilir, olumlu yönde geliştiğini söylemesi gerekecek Galatasaray'ın. Bunu söylemek yetmiyor. Şimdi UEFA'da şöyle bir, aslında bizim federasyon UEFA lisansını veriyor kulüplere. Sonra dosya UEFA'nın önüne geliyor. Evet. UEFA burada beyanların somut olup olmadığına bakıyor. Gerçekçi olup olmadığına bakıyor. Yani kaynak yaratmaları gerekiyor takımlarımızın. Ciddi kaynakları göstermeleri gerekiyor.
İşi en zor olan Galatasaray bence.
Şu an Galatasaray'ın işi biraz zor. Sanıyorum kulüp yönetimi de bunun üzerinde çalışıyor. Transfer politikasını da bunun üzerine kurdular. Fazla açılmadılar.
Süleyman abi,
sağlam kaynakları göstereceklerdir diye düşünüyorum.
Mutlaka çalışılıyor da biraz sonra konuşacağız detaylı bir şekilde. Birçok şeyi de eksik yapan bir Galatasaray camiası var. Dün geceden itibaren özellikle taraftarın sistemi sosyal medyada, dışarıda çok fazlasıyla hat safhada. Burada Fenerbahçe'ye falan bir kızgınlık değil. Basketbol maçından doğan sıkıntı. Rolls-Royce'da hata.
Aynı transfer hatası.
Klaser'de hata. Biraz sonra bu konuyu Uğur Türker'le konuşacağız. Vaktimiz el verdiği sürece. Cumartesi günü 13.30 Osmanlı Spor Kasımpaşa. 16'da Konya Spor Antalya Spor. 19'da Kayseri Spor Beşiktaş. Beşiktaş zorlu Kayseri deplasmanına çıkacak. Pazar günü saat 16 Başakşehir Gençler Birliği. Lider Fenerbahçe Antep deplasmanında pazar akşamı saat 19. Mersin İdman Yurdu Çaykur Rize Spor maçı haftanın pazarın önemli maçlarından biri. Perde pazartesi günü Manisa ve Trabzon'da kapanacak. Saat 19'da Akhisar Sivas Spor'u ağırlayacak ve saat 20'de Trabzonspor Zorlu Eskişehir Spor maçına çıkacak. Biraz da ikincilik Süleyman abi. İkincilik derken eski adıyla ikincilik, FTT birincilik diyelim. Her şeyiyle TRT ekranlarında yaşıyoruz.
Aslında tabii
bu heyecanı.
Bu heyecan
derken Karabük Spor.
Karabük Spor diyeceğim çünkü Karabük Spor Alanya Spor'la berabere kaldı. Ama Samsun Spor puan puana girmişlerdi hafta. Samsun Spor yenince liderliği ele geçirdi.
Kimse liderlik istemiyor gibi bir hava var herkeste.
23 puanlı Karabük Spor'la 17 puanlı 13 sıradaki Bolu Spor arasında 6 puan var.
Evet yani, geçen hafta bakmıştık.
Bu takımların hepsinin Süper Lig'e yükselme şansı var. Ama küme düşme bu görüntüye göre.
Evet.
Küme düşme hattına düşme olasılığı da var. Çünkü puan puana bir yarış var. Ligin tamamına yayılan bir puan dengesi var.
Bir kez daha tekrarlayalım. Lider Karabük Spor'un 23, 13. Bolu Spor'un 17 puanı var. Sevgili Süleyman Çilin geçen hafta yaptığı tespit devam ediyor.
Ya aynı,
makas aynı.
Aynı haftada birlikte puan kaybediyorlar ve puan puana yarış sürüyor Süper Lig'e yükselme hattında. Bu noktada gelecek hafta da ilginç ve çekişmeli maçlar olacak. Biz hep dinleyicilerimize duyuruyoruz.
Tabii.
Memleket futbolunu, Anadolu futbolunu TRT ekranlarında izleyebilirsiniz.
Hem de öncesiyle şehirlerden
yayınlar da. Şehirlerden yayınlarımız var. Memleketinizin takımını öncesinde o şehirden yaptığımız röportajları, özel dosyaları da izleyebilirsiniz. TRT ekranlarında. 9 maçta yayınlanıyor.
Bakalım tabloya Süleyman abi. Bu haftanın programını sen hatırlat dinleyicilerimize.
Tabii 5 Aralık'ta Denizli Spor, Samsun Spor, Elazığ Spor, Alanya Spor maçlarıyla başlayacak hafta. 6 Aralık'ta Karabük Spor Şanlıurfa, Balıkesir Spor Karşıyaka, Malatya Spor, Adana Demirspor.
Karabük Şanlıurfa demişken Baliş ile Tugay karşılıklı Karabük'te.
Evet, karşı karşıya güzel gelecekler. Olacak. Evet, güzel olacak. İlginç bir karşılaşma olacak. Tabii Elazığ Spor da iddialı. Bu haftanın Urfa Spor da küme düşme hattından kurtulmaya çalışıyor. Elazığ Spor da iddialı. Alanya Spor ağırlıyor. Alanya Spor da potada artık. Süper Lig'e yükselme potasında. Elazığ Spor, Alanya Spor maçına da dikkat diyorum. Önemli bir maç. Göztepe 1461 Trabzon maçı var. Erciyes Spor, Altınordu maçı var. Adana Spor, Gaziantep, Belediyespor ağırlayacak. Giresspor, Bolu Spor'la karşılaşacak. Haftanın son maçı bu.
Perde Giresun'da kapanıyor.
Giresun'da kapanıyor ve Giresun Spor da potaya girdi. Puan puana yarış devam ediyor. Her hafta bir liderlik el değiştirebilir. Burada neyi gösteriyor diyelim bunu? Kıyasıya bir rekabeti, çekişmeyi de gösteriyor olabilir. Çekişme. Takımlar birbirine yakın, denk takımlar diyebiliriz.
İstek, arzu.
Ya da istikrar yakalayamadıklarını da söyleyebiliriz.
Karabük Spor, Baliş morallendi.
Karabük Spor aslında savunma da önemli aşama kaydetti. Az gol yiyor, az gol pozisyonu veriyor. Ancak forvet hücum hattında sıkıntı yaşıyor. Gol pozisyonu üretip skor üretmede zorluk yaşıyor. Sanıyorum Karabük Spor da bu konuya el atıyor Baliş. Devre arasında muhtemelen forvet arkasına ve forvet hattına takviye gelecek.
Hafta sonu yüzünün biraz güldüğünü gördüm. Elyur Baliş'e gülmek evet. Yakışıyor. Sevdiğimiz bir isim çünkü. Hatırlarsın Rio'da.
Tabii,
Bosna kampına ilk giren isimlerden biriydik değil mi? Arjantin maçı öncesi.
Evet.
Sizle birlikte.
Evet.
Elyur Baliş o takımın yardımcı antrenörüydü Bosna'nın. Ve ilk röportajı da bizlere vermişti TRT Spor'a. Yani Elyur Baliş orada.
Teknik direktörlük kariyeri Karabük Spor'da başladı ve burada kendini kanıtlamak, ispat etmek istiyor Baliç. Haklı olarak bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Bakalım ne olacak?
Değerli, toplu, uslu bir insan Baliç. Baliç'e de başarı yakışır çok fazlasıyla. Hafta sonu PTT birincilikte bütün heyecan TRT Spor ekranlarında olacak. Dediğimiz
TRT
gibi.
HD'de, TRT Avaz'da, TRT ekranlarında olacak tüm maçlar.
Peki. Programımızın yavaş yavaş son bölümleri ve dün akşamdan bu yana herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği, ne oldu dediği, Kevin Rolls-Royce olayından sonra bir yeni Rolls-Royce olayı mı yaşıyoruz dediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları, Galatasaray bayan takımındaki sıkıntı, hükmen yenik sayılması, dün geceden itibaren yapılan açıklamalar, Sayın Can Topsakal'ın bugün basın toplantısında Sayın Başkan'ın, Sayın Harun Erdanay'ın, ama bu konuda uzman bir isim var yayınımızda. Ne mutluyuz ki, ne şanslıyız ki sevgili Uğur Türker bizlerle birlikte en açık bir şekilde mutlaka bize anlatacaktır ve bundan sonrasında ne olacaktır bunun da ipuçlarını sevgili Uğur bizlere verecektir. Uğur hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Uğur'cum sözü sana bırakalım. Ne oldu, ne olacak?
Ya aslında enteresan bir konu var bizim konuştuğumuz. Aslında bunun yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Aslında yaşananlar ta geçen cumadan cumartesiden maç oynanmadan önce aslında tahmin edilen, karşılaşması beklenen şeylerdi. Fenerbahçe bunun Kaiser olayını daha önceden fark ettiği ve bildiği için maçtan önce bir açıklama yapmıştı zaten. Eğer Kaiser'in daha önce Bosna Hersek pasaportuyla Galatasaray formasını ligde giydiğini ve Fenerbahçe karşısında da Amerikan pasaportuyla çıkması durumunda itiraz edeceğini açıklamıştı. Tam da Fenerbahçe'nin söylediği gibi oldu. Daha Abdullah Gül Üniversitesi maçına, ligin 5. haftası yanılmıyorsam, Bosna pasaportuyla çıkan Kaiser Fenerbahçe karşısında Amerikan pasaportuyla oynadı. Şuradaki aslında gariplik başladığı yeri ben söyleyeyim. Daha sonra üzerine inşa ettiğimiz şeyden herkes alması gerekeni alsın. Kurallara göre daha önce başka bir vatandaşlığıyla pasaport almış, lisans almış bir oyuncu ikinci lisansı alamaz. Bu çok sahih, net. Oyuncu yönetmeliğine net olarak yazıyor 21. maddede. Ama federasyonun yetkilileri bir hata yapıyorlar. İşte burada hata zaten başlangıç noktası burası. Kaiser'e aslında ikinci milliyeti olan, Bosna'dan verilmiş olan lisansının yeniliyorlar ve Amerikan pasaportu da yine veriyorlar. Ve Kaiser kurallara uygun olmayan bir lisans oluyor aslında.
Evet.
Kaiser'in maçta oynaması problem değil. Çünkü artık cumartesi günü Galatasaray'ın da Amerikan pasaportu bir lisans var. Kaiser kurallara göre iki Avrupalı, yani iki Bosman, iki Amerikalı oyuncu kuralına uygun olarak oynuyor Fenerbahçe karşısında. Ama sıkıntı Kaiser'e Amerikan vatandaşlığından kazandığı pasaportun verilmesi. Verilmemesi gereken bir sorun. Zaten Can Topsakal da şunu söylüyor. Harun Erdanay kendisi de kabul etti. Federasyonda bir hata yapılmış. Bu hatanın bedelini de Galatasaray şu anda ödüyor. Ha, Galatasaray şunu öngörüp ya böyle bir kural var. Siz de lisansı nasıl, niye verdiniz, nasıl verdiniz? Biz bunu araştıralım diyebilir miydi? Diyebilirdi. Ama federasyonun en başta ikinci lisansı Galatasaray'a Kaiser için vermemesi gerekiyordu. Olayın başlangıç noktası. Ondan sonra başlayan işlemlerde ben bir problem görmüyorum. Çünkü yönetmeliklere göre şeye uygun olmayan bir oyuncu oynatırsanız ve bu daha sonra ortaya çıkarsa maçı hükmen kaybedersiniz. Sorun Kaiser'in maç kurala uygunsuzluğunu kaynağı federasyon. Ben şu an için konunun tahkimden döneceğini, maçın tekrar edileceğini düşünüyorum. Kaiser de bundan sonraki kariyerine yine Bosna pasaportuyla Türkiye'de devam edeceğini düşünüyor.
Yani Galatasaray takımında kalabilecek diyorsun ve bu maç tekrar edilecek diyorsun.
Yani Kaiser'in ya da hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok oyuncunun. Evet. Yani federasyona zaten şöyle söyleyeyim. Işıl al beni gidip kardeşim biz bu Işıl'ın Rus diye oynatmaya kalksa federasyonda Galatasaray oynatabilir mi? Rus pasaportu olsa dahi şu anda.
Evet.
Federasyonda demesi lazım. Yani siz ilk zaten lisans alırken size bizde bir bildirimde bulundunuz. Bu oyuncuyu Bosnalı olarak oynattınız. Siz nasıl şimdi bir Amerikan lisansı istiyorsunuz bizden demesi lazımken federasyon sehven olduğuna inandığım bir noktada ikinci lisansı Galatasaray'a veriyor. Galatasaray'da lisans eline aldıktan sonra ki Ayhan Bey'e tekrar soruyorlar, Galatasaray cephesi Ayhan Gümüş'e, o da oynatılabileceğini söylüyor. Evet. Lisansı veren kişi.
Evet.
Kaiser kurallara uygun olarak oynuyor aslında. Ama sorun Kaiser'in o ikinci lisansı alış yöntemi. Alması daha doğrusu.
Evet.
Tamamen federasyonun yarattığı aslında bir kriz. Geniş perspektiften baktığımızda. Ama şu an için bedelini Galatasaray ödüyor gibi gözüküyor. Ama ben bunun şahsen hani federasyon yönetiminin bunu tahkimden dönmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü burada özellikle oyuncunun hiçbir suçu günahı yok. Kaiser'in hiçbir suçu günahı yok. Yani Kayseri, ya sen işte Bosna pasaportlu oldun, Nuriye iyileşti, bizim Zubiyeviç de var elimizde. Oynama deseler de oynamaz. Zorla oynamak istemiyor oyuncu zaten.
Evet.
Oyuncuya oyna dediğimiz için oyuncu oynuyor.
Evet sevgili Uğur. Gündemin en tepesindeki konuyu sevgili Uğur Türker'le konuştuk. Önümüzdeki hafta skor ve sonuçlar üzerine de konuşmuş olacağız. Sevgili Uğur çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sana.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size de.
Teşekkürler.
Süper Lig maçları, özel röportajlar, gündem belirleyen spor haberleri ve canlı bağlantılarla Spor Dergisi, Salı akşamları Türkiye saatiyle 20'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Tekrar sizlerle birlikteyiz. Spor Dergisi'nin artık son anları. Kayseri olayında konuştuk. Bu arada Galatasaray Odaya Bank TRT Spor'dan naklen yayınlanan maçta ilk yarısı tamamlanan mücadelede Hapoel Yeruşalim'le ilk yarıyı 43-43 berabere tamamladı EuroCup maçında. Hafta içinden birkaç dipnotla dinleyicilerimize veda edelim. Sen özellikle konuşalım demiştin. Süleyman abi, sevgili Hakan Çalhanoğlu'nun, sevgili Yunus Mağlı'nın çok selamlarını getirdik.
Evet İbrahim, eline sağlık. Özel röportaj yaptın spor severlerle.
Ben teşekkür ederim.
Onların düşüncelerini paylaştın. TRT Spor'a konuştular senin aracılığınla. Sen izlenimlerini aktar. İki genç milli takım futbolcumuz, iki genç yetenek. Türk milli takımına uzun yıllar hizmet edecek iki genç futbolcu. İzlenimleri neler? Neler söylediler? Hedefleri neler?
Şunu söyleyeyim Süleyman abi, ikisi de çok mutlu. Bu karardan dolayı mutlu. Çünkü geçtiğimiz haftalarda belirttik. Bayağı bir Alman tarafından baskı gelmiş. Bu mikrofonlara yansımadı ama kendi aramızdaki sohbetlerde bu çok açık bir şekilde ortadaydı. Özellikle sportif direktörün, Almanların çabası. Tabii onlar da çabalayacak. Değerli isimler bunlar.
Tabii tercih sonuçta gençlerin olacak. Onların kesinlikle da Türkiye'yi tercih etmelerini hep isteyeceğiz.
Mesut Özil'in bir anlamda hani rövanşı bu isimler. Daha da gerisi gelecek. Ciddi bir potansiyel, ciddi bir havuz var orada. Sevgili Hakan, sevgili Yunus, büyük kazanımlar. Ortalama 8-10 yıl Türk futboluna hizmet edebilecek isimler. Aileler çok mutlu. Oradaki gurbetçilerimiz çok mutlu. Ve aslında ikisi de bir an önce şu yaz ayı gelsin. Şu Fransa sahnesi onları bayağı bir havaya sokmuş,
evet,
Süleyman
çok
abi.
Çok önemli bir futbol sahnesine çıkacaklar değil mi? Avrupa'nın en önemli yıldızlarıyla karşı karşıya gelecekler.
Kesinlikle çok
büyük heyecanlı. Organizasyonları da her futbolcu yaşamak ister. Bizim ligimizde de bunun bir rekabeti olacak.
Süleyman abi, Hakan 21 yaşında, Yunus 23 yaşında. Ve yaza kısmet olursa, Allah
dünya
izin verirse,
Avrupa vitrinine çıkacaklar.
Fransa'dalar.
Evet, Fransa'dalar.
Bundan büyük mutluluk olur mu? O yüzden çok mutlular. Yani o bölgedeki ibre, sen de o bölgeyi çok iyi biliyorsun Süleyman. Hatta bizden daha iyi biliyorsun Almanya'yı. İbre bize biraz kaymış durumda tercihler
şimdi
anlamında.
Bizim Euro 2016'ya katılmamız gençleri de teşvik edecek. Milli takımımızı tercihte değil mi?
Kesinlikle.
Başarı arttıkça gençlerin bize yönelmesi de artacak.
Kesinlikle. Fatih Hoca'nın ve federasyonun tam bir artık orada taarruzu var. Herkes dört bir koldan bütün tercih yönlerinin Türkiye tarafına olması için yoğun çaba gösteriyor. Diyelim. Bu bölüm böyleydi. Çok selamlarını getirdik onların. Süleyman, evet, abi iletim. Senin eklemek istediklerin gündeme dair?
Evet, artık önümüzde yine çekişmeli maçlar bizi bekliyor. Sonrasında Avrupa maçları var. Takımlarımızın, 3 takımımızın da
son
en azından
tur.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarını dileyelim. Çok önemli bir kritik bir Avrupa virajımız olacak futbolda. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri.
Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Editörümüz sevgili Süleyman Çil ile birlikte 5. haftayı geride bırakıyoruz. Süleyman abi çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Teknik yönetmenimiz Baykal Alamant, program yapımcımız Ali Suat Günek ile birlikte Ankara'dan Spor Dergisi programından sizlere seslendik. Tüm dünyaya, tüm dinleyicilerimize önümüzdeki hafta 8 Aralık günü tekrar görüşmek üzere diyelim. Sözü merkez stüdyolarına bırakalım. Spor Dergisi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
Spor Dergisi.